28. ayrım, sayfa 277. Dünyanın hiçbir yerinde sıfır tehlike olmaz Rostov. Tehlikenin %5'lere düştüğünü biliyorsun. Buna karşılık bir de kazancını düşünsene.
Kazancım ne olacak?
Bize gelecek malları Yemen'de normal piyasa fiyatlarının %10 fazlasına satacaksın. Ayrıca Suriye ve İran yollarını korkusuzca kullanacaksın ve sana ait kervanlara saldırılmayacak. Sen de bunlarla düzeltiyorum. Sence bunlar yetmez mi? Rostov biraz düşündükten sonra, bize ait kervanlara saldırmazsan eğer, bu bazılarının kafasında kuşku yaratabilir. Siz yine bize saldırın, saldırmasına ama fazla zarar vermeyin. Vereceğimiz cüzi bir hediyeyle fedaileriniz peşimizi bıraksınlar. Ayrıca adamlarınızın yalancıktan da olsa bize verdikleri zararları ve aldıkları hediyeleri hesabınızdan düşerim, dedi.
Bana uyar, dedi Hürşah, hiç düşünmeden.
Rostov, bana da uyar deyince Allah hayırlı etsin diyerek el sıkışıp anlaştılar. Bu sırada oda hizmetlileri içeri girip sekideki sofralardan birini hazırladılar. Birbirinden nefis yemeklerin, tatlıların ve şerbetlerin yer aldığı sofrada karınlarını doyurup sağdan soldan söz ederken Rostov laf arasında Hürşah Alamut denince herkes farklı şeyler söylediği gibi birinin söylediğini diğeri pek tutmuyor. Bu belirsizlik ve karmaşa sizden kaynaklanan ve size yarayan bir gereklilik mi? Diye sordu.
Çoğu bizden kaynaklanmaz ama bu karmaşanın bize yaradığı bir gerçek, dedi Hürşah.
Buna neden gerek duyuyorsunuz?
Biz sayıca az ama zorlu düşmanları olan bir toplumuz. Gizlilik bizim hem savunma hem saldırı silahımızdır. Buna şaşırmamak gerekir.
Haklısın, şaşırmamak gerekir ama gene de şaşırtıcı bir durum.
Hürşah bardağındaki şerbetten bir yudum alırken, senin hayatında pek şeffaf sayılmaz, dedi Rostov'a.
Neden? Diye sordu Rostov merakla.
Kavmin, dini inancın, evin, barkın, çoluk çocuğun hakkında herkes farklı şeyler söylüyor. Biz bazıları kabul etmese de kendi çapımızda bir devletiz. Başkanımız, egemenlik alanımız ve ordumuz vardır. Gizlilik bize uyar ama sen tek başına bir şahıssın. Hayatınla ilgili bu kadar gizlilik niye?
Rostov bir süre düşünüp arkadaşına, söylediğin gibi ben tek başıma bir şahısım ama servetim birçok devletten fazladır. Günümüzde servetin hem dost hem düşman olduğunu bilmiyor olamazsın. Tıpkı sizin gibi gizlilik benim de hem saldırı hem de savunma silahımdır, dedikten sonra bir şeyi merak ediyorum, dedi.
Neyi? Diye sordu Hürşah.
Han'a gönderdiğim fedailer benim için mi gelmişlerdi yoksa Karmagon için mi?
O Karmagon içindi ama yanlışlıkla sana denk geldi. Bunun için özür dilerim, dedi Hürşah.
Bu güzel.
Güzel olan ne?
Birbirimizi anlamamız.
Bir şey soracağım, dedi Rostov.
Neyi? Diye sordu Hürşah merakla.
Birçokları gibi senin de hakkında araştırma yaptırdığını duydum. Doğru mu?
Evet.
Buna neden gerek duydun?
Krallara borç verecek kadar zengin biri tanımanın yararlı olabileceğini düşündüm.
Bir şey bulabildin mi bari?
Bazı ufak ayrıntılar dışında fazla bir şey öğrenemedik.
Ne gibi şeyler öğrendiğinizi sorabilir miyim?
Doğruluğundan emin olmadığım bazı bilgilere göre annen Rus değil, dayılarınla birlikte Ortodoks Kilisesi'nin Hristiyanlığa kazandırdığı Kıpçak Türklerinden, baban ise 20 yaşında Museviliği benimsemiş bir Hazaryalıdır. Sözün kısası sen Türk kavmindensin. Dini inancına gelince annen Hristiyan, baban Musevi olmasına rağmen sen her ikisine de uzaksın. Daha çok Budizm'e yakın hissediyorsun kendini. Kuçalı Buda rahibi Harişi'den etkilendiğin söyleniyor. Servetinin miktarını kimse bilmiyor. Paranın kıymetini bilen ender tacirlerden birisin. Birçok beyi, hanı ve şahı kolayca kontrol edebiliyorsun. Şah değilsin ama şahları kontrol edecek kadar güçlüsün. Moğolların kahredici gücünün farkındasın. Bizim de sıradan bir teşkilat olmadığımızı biliyorsun. Bu nedenle ne şişyansın ne kebap misali taraflar arasında başarılı bir denge kurmuşsun. Bu başarından dolayı seni kutlarım, dedi. Hepsi bu kadar mı? Diye sordu Rostov.
Maalesef. Üstelik bunların doğruluğundan da emin değilim. Anlattıklarımda hata var mıydı?
Bazıları doğruydu, deyince Hürşah gülümsedi.
Buna şaşırmadım. Şahsi sırlarını daha fazla kurcalamak istemiyorum. Bu nedenle sözünü ettiğin o bazılarını sormayacağım.
Rostov önündeki şerbetten birkaç yudum aldıktan sonra ben büyük deden Hasan Sabbah'ı merak ediyorum, dedi.
Hasan Sabbah'ı mı?
Evet.
Onun hakkında ne biliyorsun?
Bilge ve teşkilatçı biri olduğunu duymuştum.
Doğru duymuşsun. Vaktin olsaydı dedemin kütüphanesinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı anılarını okumanı isterdim.
Bunu ben de çok isterdim ama ne yazık ki o kadar vaktim yok. Senden rica etsem bana kısaca anlatır mısın?
Tabii, dedi Hürşah ve yavaş yavaş anlatmaya başladı. Akşamın ilk saatleriydi. Avizeler Atlas Kubbe'de yıldız gibi parlarken şömine ise içten içe yanıyordu. Odunlar ateşten çubuklara dönüşmüştü. İçeride tatlı bir sıcaklık vardı. Hürşah şöminedeki alevlere uzun uzun bakarken sırtını geriye yaslamıştı. Geçmişi hatırlar gibi bir hayli durup düşündü ve ağır ağır anlatmaya başladı. Bölüm 18. Hasan Sabbah Tus'ta doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarında bir hayli göç ettiler. Önce Kufe'ye, sonra Kum'a gidip bir süre orada kaldılar. Halk arasında evliyalar kenti diyorlardı Kum'a. Kentte çok yatır vardı. Çocukluğu bu manevi ortamda geçti. İleri derecede zeki bir çocuktu. 6 yaşında geldiğinde akranlarıyla oyun oynaması gerekirken alimlerin sohbetlerine katılmayı tercih etti. Babası yetkin bir din alimiydi. Nakli bilgileri ondan alırken akli bilgileri öğrenmek için bazı hocaların derslerine devam etti. Babası Kum'daki eğitimin oğlunun yetişmesinde yetersiz kaldığını görünce onu Eser'e gönderdi. Eser, İslam dünyasının en gelişmiş eğitim kurumlarından biriydi. 7 yaşında Eser'e girerek 17 yaşında bitirip çıkmak herkesin harcı değildi. Teşkilatçılığı, ikna yeteneği, etkili konuşması ve parlak zekasıyla kısa zamanda sivrilerek devrinin sayılı alimleri arasına katıldı. Yaşı ilerledikçe çevresine ve dünyaya bakışı da değişiyordu. Normalde 12 imam şiasının içtihatlarına tabiydi. Fakat eserde okurken tanıştığı Emire Zerrab isimli bir dervişin telkinleriyle İsmaili yolunu seçmişti. 12 imam şiası ile İsmaili anlayışı arasında belirgin bir fark var mı diye sordu Rostov.
Çok değil. 12 imam şiası Hazreti Ali soyundan gelen 12 imamın meşru imamlar olduklarına inanırlar. İsmaili anlayışında ise imam 12 değil 7 tanedir. 6. imam Caferi Sadık'ın büyük oğlu İsmail son imamdır.
Hepsi bu kadar mı?
Evet, bu kadar.
Teşekkür ederim, devam edebilirsin deyince Hürşah kaldığı yerden devam etti. Hasan Eser'i bitirdikten sonra R'ye döndü. Bu arada ailesi de Kum'dan ayrılarak R'ye gelmişti. Zayıf, uzun boylu, uzun saçlı bir gençti. Düzgün kaşları, uzun kirpikleri ve simsiyah iri gözleri vardı. Bakışları ve sözleri etkileyiciydi. Herhangi bir konuda onu dinleyip de ikna olmamak mümkün değildi. R'ye dönüşünün ilk haftasında ateşli bir hastalığa yakalanıp aylarca yataktan kalkamadı. Bu süre içinde derin tefekküre dalıp çevresini ve bildiklerini yeniden gözden geçirdi. Allah'ın inayetiyle şifa bulup iyileştikten sonra inanç dünyasında da önemli değişiklikler olmuş, Emire Zerrab'ın telkin ettiği İsmaili anlayışını iyice içselleştirmişti. Ayrıca tıp, kimya ve astronomi gibi döneminin bütün bilgilerini öğrenmişti. Okumayı çok severdi. Daha şimdiden evinde 2000'e yakın kitabı vardı. O kadar kitap R'deki medreselerin çoğunda yoktu. Dünya çapında bir kütüphane kurmak en büyük arzusuydu. Hastalıktan kalktıktan sonra ders vermesi için medresede bir oda verilmişti kendisine. Burada kelam, hukuk ve tasavvuf konulu sohbet oturumları yapardı. Etkili sözleri, mantıklı konuşması ve çarpıcı örnekleriyle dinleyenlerin birçok sorunlarını çözer, onları rahatlatırdı. Bu yıllarda Rey kenti Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentiydi. Selçuklular dinin Abbasi yorumunu temsil ettiklerinden İsmaili anlayışını kendileri için tehlikeli bulunuyordu. Vezir Nizamülmülk Eser'e karşı Nizamiye Medresesini yaptırmıştı. Her iki okul da çağının en ileri eğitim kurumlarıydı. Siyasette Selçuklu-İsmaili çekişmesinin eğitimdeki ayakları Nizamiye ve Eser'di. Her şeye rağmen Hasan Sabbah'ın ders halkası giderek büyüyordu. İnsanların düşüncelerini okumada hüner sahibiydi. Rostov'un ilgisi giderek artmıştı. "Düşünce okumayı okulda mı öğretmişler?" diye sordu. Bu yetenek onda doğuştan vardı ama böyle bir yeteneği çalışarak kazanmak da mümkün. Bu konuda Hintli hocalar çok ünerlidir. Böyle bir yetenek sende de var mıdır? Bizim ailenin çoğunda vardır. Ya sen de?
Evet. İstediğin anda insanların kafasından geçenleri okuyabilir misin?
İstediğin zaman konuşursun, yersin, içersin ama istediğin zaman birinin beynine ve ruhuna giremezsin. Bunun için ruhun da beynin de hazır olması gerekir. Bu yalnız düşünceyi okuyacak için değil, düşüncesi okunacak için de geçerlidir.
Bu okuma işinde bütün sorumluluk beyinde midir diye sordu Rostov.
Hayır, beynin gücü sınırlıdır. O ruhun kullandığı bir araçtır sadece.
İnsanın beynini okuyan biri gerektiğinde onları yönlendirebilir mi?
Gerekli nazari ve ameli eğitimi almışsa evet, dedi Hürşah.
Böylesi müthiş bir güce ve ilme sahip olan birinin o nispette sorumluluğu da olması gerekmez mi?
Ona kimsenin itiraz ettiği yok zaten.
Sence ilim sahipleri sorumluluklarını yerine getirebiliyorlar mı?
Keşke getirebilseler. Eğer alimler ilimlerinin zekatını verebilseler, birçok şey sorun olmaktan çıkar.
Bu son sözlerini beğendim.
Diğerlerini beğenmedin mi?
Beğendim beğenmesine ama sonuncusu daha çok hoşuma gitti.
Soracağım başka bir şey yoksa kaldığımız yerden devam edelim, dedi Hürşah.
Tabii, buyurun.
Hasan Sabbah medresedeki odasında hem oturak sohbetlerini sürdürüyor hem de İsmail anlayışını tebliğ ediyordu. İkna yeteneği sayesinde mezhebine katılımlar gün geçtikçe artıyordu. İsmini reyde duymayan kalmamıştı. Başvezir Nizamül Mülk onun ve İsmail esveyemindeki gelişmenin ileride tehlike yaratacağını düşünüp kaygılanıyordu. Şimdilik kendisini tutuklatacak bir suçu da yoktu. Her günkü ders halkasına katılan sarayın muhbirleri başvezire düzenli rapor veriyordu. Bir cuma akşamı sohbet sırasında temiz giysili iki kişi içeri girerek selam verdikten sonra bağdaş kurup halkanın uygun bir yerine oturdular. Yabancıların kılık ve kıyafetleri tacire benziyordu. Biri yaşlı, diğeri ise gençti. Sohbet vefa, dost ve aşk üçgeninde dönüp duruyordu. Herkes istediğini soruyor, hoca da hepsine makul ve mantıklı cevaplar veriyordu. Yeni gelenlerden uzun boylu, ak saçlı, ak giysili, yaşlı ve temiz bakışlı olanı tok bir sesle "Saygıdeğer hocam, izniniz olursa bir sualim var." dedi.
"Buyurun," dedi hoca gülümseyerek.
"Aşkın tanımını yapabilir misin?"
"Daha önce yapılmış bir tanım duydunuz mu?"
"Evet. Onlar sizi tatmin etmedi mi?"
"Keşke etseydi.
Aşk, dostun kalbe düşürdüğü bir ateştir." deyince yabancı, "Dost ateşi sizi yakarsa ne yaparsınız?" diye başka bir soru sordu.
"Muradıma kavuşmuş sayarım kendimi."
"Muradınız ne ki?"
"Dost ateşine yanmak."
Yabancı sağ elini göğsüne koyup hocayı selamlarken orta boylu güleç yüzlü kısa sakallı arkadaşı "Benim de bir sorum var hocam." dedi.
"Buyurun sizi dinliyorum." dedi hoca.
"Dost dostundan vefa beklemeli mi?"
"Vefa dostluğun dışındaki bir şey değil ki beklesin. O dostlukla birlikte vardır.
Dost dost olduğu için dostluk gösterir dostuna. Dost bildiklerimiz dostluğu bir iyiliğin diyeti olarak görürlerse ortada kalan dostluk olmaz.
Dostluk bir gereklilik mi?
Hayır.
Öyle olsaydı herkesin dostu olurdu.
Dostluk bir lütuftur.
Kimin kime lütfu?
Dostun dosta.
Dostu nasıl tanırsın?
Gözlerindeki parıltıdan.
Ya parıltı yoksa?
Sende varsa görürsün.
Son bir sorum daha var, dedi yabancı biraz düşündükten sonra.
Buyurun, sultanların da dostu olur mu?
Olabilir.
Neden ihtimalle konuştunuz?
Çünkü sultanların ve vezirlerin o kadar sahte dostu var ki gerçeğini tanımak hüner ister.
Haklısınız, sultanlar ve vezirleri eğriyi doğruyudan, iyi kötüden ayırabilecek yeterlikte olmalı, dedi yabancı.
Başka da soru sormadılar. Bir süre oturduktan sonra da hocayı selamlayarak oradan ayrıldılar. Yabancılar gittikten sonra halkadan biri, "Hocam, bunların başvezir Nizamül Mülk ve şair Ömer Hayyam olduğunu biliyor muydunuz?" diye sorunca,
"Biliyordum," dedi hoca.
Hasan Sabbah, oturak derslerini aralıksız sürdürürken tebliğ ve tanıtımdan da geri durmuyordu. Gün geçtikçe ismi de yaşı gibi büyüyordu. Rey'de İsmail yoluna kazandıkları ise sayılmayacak kadar çoktu. Bu gelişmelerden başvezir Nizamül Mülk çok rahatsızdı. Şeyhin masum gibi görünen taraftarları günün birinde silaha sarılıp karşısına dikilirse olacakları düşünmek bile istemiyordu. Müstakbel tehlikeyi önlemek için en emin, en kestirme yol güç kullanmaktı. Bunun için ya şeyhin açık vermesini bekleyecek ya da onu açık vermeye zorlayacaktı. Yoksa yılan büyüyüp ejderha olur, o zaman da iş işten
geçerdi. Öyle bir plan yapmalıydı ki bundan halk da ordu da fazla zarar görmemeliydi. Savaş iyi bir şey değildi kuşkusuz ama gelecekte çıkması muhtemel büyük savaşları önlemek için bazen küçük muharebelere ihtiyaç vardı. Böyle bir ihtiyacın elzem olması durumunda da yapılacak fazla bir şey yoktu. Başvezir derin düşüncelere dalıp gitmişken bir an kalbinin daraldığını hissetti. Oturduğu yerden kalkıp birkaç kez ileri geri dolaştıktan sonra "Abdullah!" diyerek kapıcı başını çağırdı. Abdullah anında içeri girip "Buyurun efendim," dedi. "Bana Ömer'i Hayyam'ı çağır," dedi. Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Güçlü bir şair olmasının yanında matematik ve astronomi bilgisi de çok derindi. Celali takvimini Sultan Melikşah adına o hazırlamıştı. Samimi ve dost canlısıydı. Dostlukları uzun yıllar öncesine dayanıyordu. Bir dönem zamanın büyük alimlerinden Abdüllatif el-Lubad'ın derslerine birlikte devam etmişlerdi. Ömer'in yanında kendisini çok rahat hissediyordu. Onun okuduğu, bazen güldüren, bazen düşündüren rubailerini yine onun sesinden dinlemeyi severdi. Bir ara Lubat hocayı hatırladı. Yıllar önceydi. Onun mantık ve hukuk derslerini izlemek için kalkıp Belh'e gitmişti. Hocanın dizinin dibinden ayrılmayan güzel sesli, dost bakışlı genç Ömer'den başkası değildi. Aralarındaki yaş farkına rağmen onunla çok iyi anlaştılar. Ömer yaşına göre hem çok zeki hem de çok olgundu. Matematikte olağanüstü yetenekleri vardı. Şairlik dersen kimseden bir şey öğrenmemişti. Anasından şair doğmuştu. Kelimeler, heceler ve imgeler onun dilinde raks edip uçuşuyorlardı sanki. Lubat hocanın medresesinde 2 yıl kaldıktan sonra ayrılma vakti gelip çattı. Hocasına ve arkadaşlarına veda edip ayrılırken Ömer arkadaşını uğurlamak için kervan yoluna kadar onunla geldi. Yolda hem yürüyüp hem konuşuyorlardı. Ömer bir ara "Nereye gideceksin?" diye sordu. "Kaderimin belirlediği yere." "Yine de aklında bir yerler olmalı," dedi Ömer. "Bağdat ya da Rey olabilir," dedi Nizamül Mülk. "Sen iyi bir yönetici ve hukukçusun. Çok geçmeden bey ve şah saraylarında kendine layık bir iş bulacağından eminim. Sen daha kalacak mısın hocanın yanında? Astronomiden noksanlarım var. Seneye kısmet olursa ben de ayrılırım. Ayrılınca ne yapmayı düşünüyorsun? Herhalde senin gibi iş ararım kendime. Bak ne diyeceğim. Hangimiz iyi bir işe girerse diğerine yardım etsin."
"Söz mü?"
"Söz. Kaderin insana neler hazırlayacağı belli olmaz derler. O günden sonra aradan 2 yıl geçti. Selçuklu'nun başveziriydi. Dünyanın neredeyse yarısına yakınını yöneten bir devletin ikinci adamı olmuştu." 28. ayrımın sonu. Sayfa 288.